bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Uysal Kız, Dostoyevski, Düşsel Bir Öykü, Yazarın Güncesinden, Cumhuriyet Yayınları, Ağustos 1999, Türkçe'ye çeviren Mehmet Özgül, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Yazardan bir açıklama: bu sefer güncemi her zamanki gibi değil, uzun bir öykü biçiminde yazdığım için okurlarımdan beni bağışlamalarını dilerim. Ancak öyküyü bitirmek için çok uğraştım. Bir ayın yarısından daha çok zaman aldı. Gene de okurlarım beni hoş görsünler. Şimdi gelelim yazdığım öyküye. Adını Düşsel Öykü koydum. Oysa tümüyle gerçek bir olaya dayanıyor. Bununla birlikte öykünün düşsel yanı da var. Bu da yazılış biçimindedir. Okurlarıma bunu en başta açıklamayı uygun buldum. Aslında yazdığım bu şey ne bir öykü ne de güncedir. Evli bir adam gözünüzün önüne getirin. Karısı birkaç saat önce pencereden atlayarak intihar etmiş olup şimdi de masanın üzerinde upuzun yatmaktadır. Adam şaşkınlık içindedir. Düşünceleri darmadağınıktır. Evinde bir odadan ötekine dolaşarak olup biteni anlamaya, kafasını toparlamaya çalışır. Adamcağız aynı zamanda kendi kendine konuşan bir çeşit ruh hastasıdır. Durmadan mırıldanarak niçin başına böyle bir işin geldiğini açıklığa kavuşturmak ister. Kafasındaki düşünce zinciri tutarlı gözükmekle birlikte gerek mantık gerekse duygu yönünden çelişkilerle doludur. Bir yandan kendini haklı görüp karısını suçlarken bir yandan da konuyla ilgisi olmayan açıklamalara, ayrıntılara girer. Öte yandan düşünce ve duygularında çelişkiler yanında derin bir içlilik vardır. Sonunda yavaş yavaş durumu aydınlatmaya, düşüncelerini bir noktada toplamaya başlar. Zihninde canlanan anılar onu gittikçe gerçeğe yaklaştırır. Bu da onun hem mantığını hem de kalbini karşı konulmaz biçimde yüceltir. Başlangıçta oldukça karışık olan öykünün sona doğru netleşmesi bundandır. Zavallı adamın yaşadığı acı olayın boyutlarının gitgide belirginleştiğini görürüz. Hiç olmazsa kendisi yönünden. İşte yazdığım öykünün özeti bu. Doğaldır ki öykünün anlatımı başlangıçta çelişkili duraksamalarla, birbirini tutmayan bölümlerle bir süre uzar gider. Adamcağız bir yerde kendi kendisiyle konuşurken, başka bir yerde düşündüklerini onu dinleyen birine, bir yargıcı anlatır gibidir. Belki sonuna değin hep böyledir. Adamı gizlice dinleyen bir stenograf, onun söylediklerini aynen yazsaydı, benim size şimdi sunduğumdan daha başka, işlenmemiş, kaba saba bir öykü ortaya çıkardı. Bununla birlikte bana öyle geliyor ki adamın aklından geçenleri sıralaması gene de değişmeden kalırdı. İşin içine bir stenograf sokup not ettiklerini benim yeni baştan düzenlemeyi tasarlamam demin sözüne ettiğim gibi öykünün düşsel yanıdır. Söz sanatında az çok buna benzer bir yönteme birkaç kez başvurulmuştur. Örneğin Victor Hugo'nun başyapıtı olan Bir Ölüm Mahkumunun son günlerinde böyle bir yol tuttuğunu görürüz. Gerçi işin içine bir stenograf karıştırmamıştır ama ölüm mahkumunun son gününe, son saatine hatta son dakikasına değin anılarını yazabileceği, buna vakit bulacağı gibi çok daha inanılmaz bir yöntem uygulamıştır. Böyle düş ürünü bir yönteme başvurmasaydı yazdığı yapıtların en gerçekçisi olup doğruya en çok yaklaşan bir başyapıtı kesinlikle yaratamazdı. 1. Bölüm 1. Ben kimim, o kim? Henüz o buradayken her şey ne de olsa daha iyi, her dakika yanına yaklaşıp yüzüne bakıyorum. Ama yarın alıp götürdüklerinde yalnız başıma ben ne yaparım? Şimdi salonda masanın üstünde yatıyor. İki oyun masasını yan yana koyduk. Tabutunu da yarın getirecekler. Özel bir ağaçtan beyaz bir tabut. Ancak asıl konu bu değil. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, durumu kendi kendime açıklamaya çalışıyorum. Tam 6 saattir bu böyle. Kafamı toparlayıp düşüncelerimi düzene sokabilsem bir. Yaptığım tek şey hep dolaşmak, durmadan dolaşmak. Olay şöyle başladı. Durun, en iyisi her şeyi sırasıyla anlatayım. Sırasıylaymış. Efendiler, benden bir yazarın düzgün anlatımını beklemeyin. Durumu siz de görüyorsunuz. Daha doğrusu olanları size kendim anladığım biçimde aktarayım. Zaten asıl korkunç olan da bu. Her şeyi derinlemesine anlayan biriyim. Bilmek istersiniz diye size her şeyi ta başından anlatacağım. Ses gazetesine eğitmen bir kız iş arıyor. Evde ders verebileceği gibi gerekirse taşraya da gidebilir diye vereceği duyurunun parasını karşılamak için bana bir genç hanım rehine verilecek eşyalarını getiriyordu. Başlangıçta ona pek dikkat etmemiştim. Bana gelip giden birçokları gibiydi. Sonraları fark etmeye başladım. İnce yapılı, boyu ortadan uzun, sarışın bir kızcağızdı. Bana karşı sıkılgandı, utanıyormuş gibi davranıyordu. Öyle sanıyorum ki başkalarına karşı da öyleydi. Doğaldır, ben de onun gözünde bir rehince olarak değil, bir insan olarak ötekilerden pek farklı değildim. Parayı alır almaz hemen dönüp giderdi, hem de hiç sesini çıkarmadan. Başka müşteriler malının karşılığında daha fazlasını koparmak için tartışırlar, pazarlık ederler, yalvarırlardı. Bu kızcağız ne verirsem alırdı. Öyle sanıyorum ki olayları biraz karıştırıyorum. Evet, getirdiği eşyalar beni ilkin çok şaşırttı. Gümüş yaldızlı küpeler, yıpranmış bir madalyon, beş para etmez başka bir sürü ıvır zıvır. Kendisi de biliyordu ya, getirdiklerinin 20 kapikten fazla etmeyeceğini, öte yandan bunların kendisi bakımından bir değer taşıdığını yüzünden okuyordum. Sonradan öğrendim ki gerçekten bütün bu takılar ana baba yadigarıymış. Ancak bir keresinde getirdiği şeylere bakarak gülümseme cüretinde bulundum. Aslında ben hiçbir zaman böyle saygısız hareketlere yeltenmem. Müşterilerime karşı efendice davranırım. Az konuşurum, ciddiyetimi bozmam. Sürekli ciddilik, ciddilik, ciddilik isterim. Fakat bir seferinde yakası tavşan kürklü, eski mi eski, lime lime olmuş bir bluz getirince kendimi tutamadım. Nükteye benzer bir laf kaçırdım ağzımdan. Aman yüzü nasıl da kızardı. O düşünceli, iri, cıvıl cıvıl mavi gözleri birdenbire parladı. Tek sözcük söylemeden bluz döküntüsünü kaptığı gibi fırlayıp gitti. İşte ilk kez orada kendisine dikkat ettim. Hakkında özel şeyler düşünmeye başladım. Evet, ben de bıraktığı izlenimi bugün olmuş gibi anımsıyorum. Yani beni allak bullak eden izlenimi. En başta genç, çok genç olmasıydı. 14'ünde bile göstermiyordu. Oysa 16'sını doldurmasına fazla bir şey kalmamıştı. Gene de asıl önemlisi onun başka bir yönüydü. Neyse, ertesi gün gene geldi. Sonra öğrendim ki tavşan kürklü bluzu rehinci Dobronravov ile muzere de götürmüş. Bunlar altından başka bir eşya almadıkları için dönüp bakmamışlar bile. Oysa ben bir gelişinde kızcağızdan akik taşı almıştım. Bir şeye benzese bari. Şimdi şaşıyorum, böyle bir şeyi nasıl yapmışım? Çünkü ben de altınla gümüşten başka bir eşya kabul etmezdim. Kız hakkında dikkat ettiğim ikinci bir durum da bu oldu. Başka bir sefer bana kehribar bir ağızlık getirdi. Daha önce muzere göstermiş ama adam almamış. Kehribar ağızlığın meraklılar için bir değeri vardır. Bizim işimize yaramaz. Biz altından başkasını almayız. Bir gün önceki kafa tutmasından sonra yeniden gelmesi üzerine onu sert karşıladım. Benim sertliğim yalnızca soğuk davranmaktır. Gene de çıkarıp 2 ruble verirken kendimi tutamayarak sinirli bir tavırla ''Bunu salt sizin hatırınız için alıyorum. Muzere götürseniz almazdı.'' dedim. Sizin hatırınız için sözünü üzerinde durarak özel bir anlamda söylemiştim. Çünkü bir gün önceden biraz öfkeliydim. Hatırınız için sözünden dolayı gene kızardıysa da sesini çıkarmadı. Parayı geri çevirmeden alıp çıktı. Ah şu yoksulluğun gözü kör olsun. Sözlerimin çok gücüne gittiğini anlamıştım. O çıktıktan sonra kızcağıza karşı caka satmak 2 rubleye değer miydi diye geçirdim içimden. Kahkahalarla güldüğümü anımsıyorum. Kendi kendime değer miydi, değer miydi diye sorduğum soruyu olumlu karşıladım. Çok neşelenmiştim. Aslında kıza karşı onu incitmek gibi kötü bir niyetim yoktu. Bu sözleri bilerek, isteyerek söylemiştim. Onu denemekti asıl amacım. Çünkü onun hakkında bazı tasarılar dolaşmaya başlamıştı kafamda. Bu da onunla ilgili 3. özel düşüncem oldu. İşte her şey bundan sonra başladı. Anlaşılacağı üzere çevreden kızla ilgili bilgiler toplamaya çalışıyor, bir daha gelmesini 4 gözle bekliyordum. Fazla uzatmadan geleceği sanki içime doğmuştu. İşte bir gün kız dükkanıma girer girmez büyük bir nezaket göstererek tatlı bir dille konuşmaya daldım. Zamanında iyi eğitim görmüş, insanlara nasıl davranılacağını bilen bir insanım. Oracıkta onun iyi yürekli, uysal bir kız olduğunu hemen anladım. İyi yürekli, uysal insanlar fazla ayak diremezler. Böyleleri tümüyle açılmamakla birlikte konuşmaktan da kaçınmazlar. Sorularınıza uzun uzun yanıt vermezlerse de konuşurlar gene de. Zamanla dillerinin iyice çözüldüğünü görürsünüz. Yeter ki siz soru sormaktan bıkmayın. Doğaldır ki başlangıçta bana fazla bir şey anlatmadı. Ses gazetesine verdiği duyurular ve öbür şeylerle ilgili bilgileri sonradan öğrendim. Elinde avucunda ne varsa hepsini harcayarak verdiği gazete duyurularında ilkin gururlu bir tavırla "Eğitimci kız, taşraya da gidebilir, koşullarınızı bildiriniz" derken daha sonra "Her şeye razı, çocuklara ders verir, yaşlılara eşlik eder, ev işleri görür, hastaya bakar, dikiş diker" gibisinden bilinen şeylere kadar indi. Doğaldır ki bunlar her seferinde daha azına razı olunarak duyurulara ekleniyordu. Sonunda durum iyice umutsuzlaşınca "Ücretsiz, boğaz tokluğuna çalışabilir" sözlerine kadar düştü. Gene de iş bulamadı. Onu son bir kez daha denemeye karar verdim. Dükkana gelişinde o günkü gazeteyi çıkararak "Genç, kimsesiz bir bayan, küçük çocuklara eğitmenlik yapmak üzere iş arıyor. Özellikle yaşı geçkin, dul erkeklerin yanında ev işlerini de görür" duyurusunu gösterdim. "Görüyorsunuz, bir bayan bu duyuruyu sabah vermiş, akşama kalmaz bir iş bulur. Duyuru dediğin böyle yazılmalı" dedim. Yüzü gene kızardı, gözleri ateş saçmaya başladı. Geriye dönerek çıktı gitti. Bu tavrından çok hoşlandığımı söylemeliyim. Daha o zaman bile durumunun umarsızlığından emindim, kendisinden hiç korkum yoktu. Ağızlıkları kimsenin almayacağını biliyordum. Halbuki o bunları da elden çıkarmıştı. Ancak 3 gün sonra gene geldi, beti benzi sapsarıydı. Telaşlı bir görünüşü vardı. Evinde bir şeylerin olup bittiğini anlamakta gecikmedim. Gerçekten kötü şeyler olmuştu. Bunları anlatmadan önce kızcağızın gözünde birden nasıl büyüdüğümü, beni hangi gözle görmeye başladığını bildirmeden geçemeyeceğim. Benim de asıl istediğim buydu zaten. Şimdi gelelim aramızdaki konuşmalara. Bana evinden bir aziz tasviri getirmişti. Eşyalarını rehine koymayı kutsal tasvire kadar vardırmıştı demek ki. Dinleyin dinleyin, olanları anlatmaya çalışıyorum. Gene de her şeyi karıştırdığımın farkındayım. Kafamı toplamak, her şeyi bir bir anlatmak, bütün ayrıntıları, en küçük noktaları bile size aktarmak istiyorum. Ama olmuyor işte, şu ayrıntılar yok mu? Görüyorsunuz başıma ne işler açtı. Elindeki Meryem Ana tasviri, Meryem ile çocuğunu gösteriyordu. Her ev için, her aile için önemli bir tasvirdi bu. Oldukça eski, altın işlemeli, gümüş kaplamalı. En azından 6 ruble ederdi. Belli ki tasvirin onun gözünde büyük değeri vardı. Bununla birlikte yalnızca kaplamasını değil, bütün tasviri olduğu gibi rehine veriyordu. Ona gümüş kaplamasını çıkarıp tasviri geriye götürmesini söyledim. Tasvir kutsal bir şeydir. Bir ev tasvirsiz olur muydu? Yoksa yasak mı diye sordu. Hayır, yasak değil. Belki eviniz için gerekir. Öyleyse çıkarın. Biraz düşündükten sonra ona dedim ki, yok, çıkarmayalım daha iyi, öylece kalsın. Öteki tasvirlerle birlikte kandilin altına şu tasvir dolabına koyarım. Açıldığından beri dükkanımda hep kandil yanardı. Buyurun, 10 rubleniz. 10 istemem, 5 ruble benim işimi görür. Sonra borcumu ödeyip tasviri geri alırım. Demek 10 ruble istemiyorsunuz. Gözlerinin yeniden çakmak çakmak olduğunu görerek, ama tasviriniz bu kadar eder diye ekledim. Sesini çıkarmadı. Bunun üzerine çıkarıp 5 ruble verdim. Böyle durumlarda insanı hor görmemek gerekir diye sürdürdüm konuşmamı. Vaktiyle ben de büyük sıkıntılara düştüm. Hatta daha kötüsüne, eğer şimdi beni böyle bir işin başında görüyorsanız, bunca çektiklerimden sonra, belli toplumdan öcünüzü alıyorsunuz. Öyle işte. Bunu alaycı bir gülümsemeyle söylemişti. Söyleyişinde fazla bir inciticilik yoktu. Safça söylenmiş bir sözdü bu. Çünkü beni henüz tanımıyor, öteki rehinecilerden ayırt etmiyordu. Bu durumda beni ne diye iğnelemek istesindi? İçimden, ya demek durum bu, böyle düşündüğüne göre kendini ele verdin, sen de yeni kafalılardansın diye geçirdim. Yarı alaylı, yarı gizemli bir tavırla, "Bakınız ben toplumun kötülük yapmak istediği halde iyilik yapan bölümündenim" diye bir laf ettim. Birden gözleri parladı. Çocukça bir ilgi, büyük bir merakla yüzüme baktı. "Durun durun, ilginç bir düşünceden söz ediyorsunuz. Nerede geçmişti hele? Ben bunu bir yerden işittim." "Kafanızı yormayın. Mefistofeles kendini Faust'a böyle tanıtıyor. Faust'u okudunuz mu?"
"Okudum da pek dikkat etmemişim."
"Desenize, hiç okumadınız."
"Okumalısınız. Ancak görüyorum ki gene dudaklarınızda alaycı bir gülümseme var. Kendimi Mefistofeles'in yaptığı gibi tanıtıp rehincilik mesleğini yüceltecek adamlardan değilim. Rehinci nereye gitse rehincidir. Bunu biliyoruz."
"Siz ne garip bir adamsınız. Böyle bir şeyin aklımdan geçtiğini nereden çıkardınız?"
"İçinden benim için neler geçirdiğini adım gibi biliyordum."
"Hiç ummazdım. Meğer okumuş bir adammışsınız," diye düşünüyordu. Ama böyle bir şey söylemedi. Beni beğendiği belliydi.
"Bakın, her meslekte iyilik yapılabilir," dedim. "Elbette kendimden söz etmiyorum. Benim kötülükten başka bir şey yapmadığım bile söylenebilir. Gene de..."
Beni içime işleyen bir bakışla süzdü. "Doğru, her yerde iyilik yapılabilir. Hem de her yerde." Aramızda geçen bütün bu konuşmaları anımsıyorum. Hiçbirini unutmadım. Bu konuda ekleyeceğim başka bir şey de gençlerimizin, sevimli gençlerimizin akıllı ve derin bir şey söylemek istedikleri zaman bütün içtenliklerini, saflıklarını yüzlerinden açık seçik okuyabilmemizdir. "Size akıllı ve derin bir söz söylemek istiyorum," der bakışları. Bizler gibi övünmeye, caka satmaya kalkmazlar. Akıllarından geçenlere inanır, değer verir, saygı duyarlar. Üstelik sizin de saygı duyduğunuzu düşünürler. İçtenlik yüce bir duygudur. Karşılarındakini bununla alt ederler. Bizim genç hanımda da aynı içtenlik vardı. Ne güzel bir şey. Bugünkü gibi hatırımdadır. Kız dükkanımdan çıkar çıkmaz kararımı verdim. Aynı gün son soruşturmayı yapmak için gidecek, onun iç yüzünün geri kalanlarını da öğrenecektim. Daha öncekileri evlerinde çalışan hizmetçi kız Lukerya'nın avucuna birkaç kapik sıkıştırarak elde etmiştim. İlk öğrendiklerim o derece dehşet vericiydi ki kızın biraz önce nasıl gülebildiğine, böyle korkunç bir durumdayken Mefistofeles'in sözlerine nasıl ilgi gösterebildiğine şaşıp kalıyordum. "Ah şu gençler, siz hep böylesinizdir." O zaman gururla ve sevinçle kız hakkında hep bunları düşündüm. Gençler bence yüce gönüllüdür. Kendisi uçurumun kıyısında durur ama Goethe'nin sözlerine de büyük ilgi gösterir. Gençler aykırı yollara sapsa bile yüce gönüllülüğünü korumasını bilir. Ben kendimden değil, ondan, yalnızca ondan söz ediyorum. Önemli olan şu ki, daha o zaman bile kıza benimmiş gözüyle bakıyor, onun üzerindeki etkimden zerrece kuşkulanmıyordum. Eğer insan kendi gücünden kuşkuya düşmüyorsa, bundan daha tatlı bir şey yoktur. Fakat bana da ne oluyor? Böyle abuk sabuk şeyler söylersem, düşüncelerimi ne zaman bir noktada toplayabilirim? Acele etmeliyim, acele. Ama asıl sorun bunda değil ki. Aman Tanrım. 2. Evlenme önerisi. Kızın iç yüzünün daha sonra öğrendiğim bölümü kısaca şöyleydi. Annesiyle babası öleli 3 yıl kadar olmuştu. Onu uygunsuz teyzeleri yetiştirmişlerdi. Böyle kadınlara uygunsuz demek az gelir. Teyzelerinden biri duldu. Evinde de birbirinden küçük 6 çocuğu vardı. Ötekisi ise evlenmemiş kız kurusu, üstelik kötü huylu bir koca karıydı. Kötülükte birbirlerinden aşağı kalmazlardı. Babası küçük bir memurdu. Şu kalem efendisi denenlerden, memurluğundan dolayı soylu sayılmış biriydi. Bu duruma göre her şey benim için elverişli görünüyordu. Ben onlara göre daha yüksek bir sınıftan sayılırdım. Ne de olsa hassa alayından emekli bir yüzbaşıydım. Soylu bir aileden, kimseye bağımlı değil ve benzeri. Rehincilikle uğraşmama gelince teyzelerinin gözünde saygı duyulacak bir meslekti benimkisi. Kızcağız teyzelerinin yanında 3 yıl halayıklık etmiş, gene de her günkü göz açtırmayan işinden vakit bulup okula yazılarak sınıflarını geçmişti. Bu durum onun gözünün yükseklerde olduğunu, soyluluğa özendiğini gösteriyordu. Peki onunla niçin evlenmek istemiştim? Ama ne diye durup dururken şimdi kendimden söz ediyorum? Bu konuya daha sonra döneriz. Burada önemli olan ben değilim, kız. Neyse, kızcağız teyzelerinin çocuklarına ders vererek, üst baş dikerek, ince hastalığa yakalandığı halde çamaşır ve döşeme yıkayarak okulunu bitirmişti.
ona dayak bile atıyorlar, yediği ekmeği başına kakıyorlardı. Sonunda onu satmaya kadar vardırdılar. Şimdilik bu pis ayrıntıyı geçelim. Sonradan kız bana hepsini uzun uzun anlattı. Komşuları şişman bir bakkal, tam bir yıl olan biteni uzaktan gözlermiş. Öyle basit insanlardan değilmiş bakkal. Yanında iki çırağı varmış. Ancak bugüne değin iki karısını sırayla cennete göndermiş. Şimdi üçüncüsünü almaya çalışıyormuş. Bu arada bizim küçük hanıma göz koymuş. Sessiz, yoksulluk içinde büyüyen böyle biriyle evlenirsem evdeki öksüzlere bakar diyormuş. Bakkalın gerçekten birkaç öksüz çocuğu vardı. 50 yaşlarında bir adamdı. Kıza göz koyunca sıra teyzeleriyle anlaşmaya gelmişti. Kız bunu duyar da korkuya kapılmaz mı? İşte Ses gazetesine duyurular vermek için bana gelip gitmeye başlaması bu zamana rastlıyor. Kızcağız düşünmek için teyzelerinden süre istedi. Fazla uzun değil, kısacık bir zaman. Ona istediği süreyi verdiler ama bir yandan da biz bile karnımızı nasıl doyuracağımızı bilmezken bir de senin boğazını mı düşüneceğiz diye başının etini yiyorlardı. Ben bunların hepsini öğrenmiştim. O sabah bana gelişinden sonra hemen kararımı verdim. Aynı akşam bakkal elinde yarım rublelik bir funt şekerleme ile onlara geldi. Kızla odada otururlarken ben hemen mutfaktan Lukerya ile haber gönderdim. Gidip kendisini dışarıda beklediğimi, onunla görüşmek istediğimi kızın kulağına fısıldayacaktı. Bu işi becerdiğim için kıvançlıydım. Keyfim iyice yerine geldi. Evlerine gelip kendisini çağırmamdan zaten şaşmış bulunan kıza Lukerya'nın önünde doğrudan doğruya evlenme önerisi yapınca şaşkınlığı daha da arttı. Onunla evlenmek benim için büyük bir onurdu. Böyle söyledim ona. Ancak bu hareketime şaşırmamasını, karşısında tok sözlü, ne dediğini bilen, onu anlayan bir adam bulunduğunu bildirdim. Tok sözlü derken yalan söylemiyordum. Neyse, boş verelim şimdi bunlara. Ben eğitimli bir adam olduğumu göstermek için yalnızca kibar konuşmuyor, aynı zamanda da değişik, özgün sözler söylüyordum. En önemlisi de budur. Bunu burada itiraf etmek suç sayılmamalı. Kendimi yargılamak istiyor, yargılıyorum da. Lehte ve aleyhte olan her şeyi söylemeliyim. O zaman yaptığım da buydu. Her ne kadar aptalca bir şeyse de şimdi hatırıma geldikçe haz duyuyorum. İlkin ona utanmadan açıkça dedim ki, pek yetenekli, akıllı, yeterince iyi bir insan değilim. Hatta birazcık bencilim. Belki de birçok bakımdan olumsuz sayılabilecek yönlerim vardır. Onlara giderken hazırladığım bu sözlerden dolayı doğrusu çok kıvançlıydım. Bütün bunları bir bakıma gurur duyarak söylemiştim. Doğaldır ki kötü yanlarımı söyledikten sonra iyi yönlerimi anlatmaya başlamayacak kadar kendimi bilirdim.